Ayrım 8. İstanbul Hatırası. Ahmet Ümit. Sayfa 73. Aslında dışarıyı görmesini hiç istemediğim halde, şimdi Evgenya'nın perdeyi açıyor olmasından büyük bir memnunluk duyuyordum. Bu gece karımla kızım dışında hangi konu olursa olsun seve seve konuşmaya hazırdım. Ne pahasına olursa olsun bu gece bu yaşlı evin vakitsiz ölülerinin anılarına dönmek istemiyordum. Dönersem bu duyguyla baş edememekten, kendimi kaybetmekten korkuyordum. Evgenya da bunu anlamıştı ve bana yardım etmeye çalışıyordu. Belki bana değil de kendine. Sanırım daha kapının zilini çalarken bu eve gelmekte büyük bir hata yaptığını fark etmiş, ancak geriye dönememişti. Ve bana beslediği sevgiden hiç tarzı olmadığı halde tıpkı benim gibi o da duygularını gizlemeyi seçmişti. Ama duvarlarına, eşyalarına vakitsiz iki ölünün anıları sinmiş bir evde, bir zamanlar o iki ölünün en yakını olan bu adamın yanında duygularını ne kadar gizleyebilirdi? Ama inatçıydı Evgenya. Deniz görmüyormuş diye söylenerek bu kör oyununu sürdürdü. Adadaki evin salonu olduğu gibi iskeleye bakardı. Deniz ayaklarının dibinde hissederdin. Gündüzleri güneşten, geceleri ay ışığından gözlerin kamaşırdı. Olsun, bu görüntünün de kendine göre bir güzelliği var. Niye bilmem, bu bakımsız duvarlar, çatılar, bacalar akşamın şu vaktinde yine de hoş göründü gözüme. İnanmayacaksın ama sen gelmeden önce ben de aynı şeyi düşünüyordum. Bu beton kiremit karmaşası tuhaf biçimde güzel gelmişti bana da. Perdeyi kapatıp bana döndü. Belki de, dedi yapaylıktan sıyrılmış buruk bir gülümsemeyle. Önemli olan baktığın şey değil, baktığın şeyin sende neler uyandırdığı. Bir anda öyle bir yakınlık oluştu ki aramızda, yanıma yaklaşacak, bana sarılacak sandım. Yapmadı, sadece kucağındaki papatyaları uzattı. Bu çiçekleri nereye koyacağız? Mutfakta bir vazo olacaktı diyerek aldım papatyaları. Yerleştirip geliyorum. Mutfağa giderken arkamdan seslendi. Yapabileceğim bir şey varsa... Yok yok, hepsi hazır. Sen masaya geç. Birkaç adım sonra aklıma geldi. Ha bak, sağ tarafta eski bir pikap var. Hala çalışıyor. Yanında plaklar olacak. Bir tane koy istersen. Pikap mı? Aa, gördüm. Tamam. Ne zamandır plak dinlemiyordum. Evgenya'yı eski 45'liklerle baş başa bırakıp mutfağa girdim. Vazoyu bulmak önemli bir meseleydi. Çünkü yıllardır çiçek girmemişti bu eve. Allah'tan şansım yaver gitti, çok aramadım. Dolapların ikinci rafında Güzide'nin yıllar önce aldığı beyaz çiçekli kahverengi vazoyu buldum. Vazo toz içindeydi. Musluğun altına sokup temizledim. İçine su doldururken salondan Müzeyyen Senar'ın buğulu sesi duyuldu. Bu akşam bütün meyhanelerini dolaştım İstanbul'un. Seni aradım kadehlerdeki dudak izlerinde. Canım doya doya sarhoş olmak istiyordu. Keşke neşeli bir şarkı seçseydi diye geçirdim içimden, ama yapacak bir şey yoktu. Papatyaları vazoya yerleştirip döndüm içeri. Evgenya pikabın yanındaki koltuğa oturmuş, hala plaklara bakıyordu. İçeri girdiğimi fark edince başını kaldırdı. Bir plak daha seçtim, yine Müzeyyen abladan. Bir ateşim, yanarım. Nasıl, beğendin mi seçtiğim şarkıları? Çok güzel ama biraz hüzünlü. Kalender bir ifadeyle derinleşti gözleri. Hayattan daha hüzünlü değil be Nevzatçım. Öyle de bu akşam şu kederlerden biraz uzak dursak. Bu mümkün mü dercesine yüzüme baktı. Ben de uzatmadım. İyi, masaya geçelim o zaman. Önerime uyarak doğruldu. Birkaç adım atmıştı ki masanın üzerindeki yiyecekleri gördü, ilgiyle yaklaştı. Nevzat, bunlar da ne? Meze, dedim doğal bir sesle. Güzel görünüyorlar değil mi? Güzel de laf mı? Şahane görünüyorlar, şahane. Levrek marine, torik lakerdası, uskumru çirozu. Nereden buldun bunları? Yanıtlamama izin vermeden eliyle bir başka tabağa gösterdi. Tarama, fava, topik, haydari, zeytinyağlı enginar. Ne yaptın sen Nevzat? İmam bayıldı, ıspanak salatası, deniz börülcesi. Peki bu ne? İşaret parmağı benim de bilmediğim yeşil bir salatayı gösteriyordu. Dur dur söyleme. Çatalla birazcık aldı. Zahter, Tamam bildim, zahter salatası, enfes, Antakya'da yaparlar. Bizim Tatavla'da bile yok. Nasıl yaptın bunları? Evgeniya artık rahatlamış gibiydi. Onu böyle görmek benim de gerginliğimi azaltmıştı. Adeta neşeli bir tavırla övünmeyi sürdürdüm. Sen Lagos buğulamasını ye de ondan sonra konuşalım. O sevinçli şaşkınlık iyice yerleşti yüzüne. Lagos'u nereden buldun? Dostlar sağ olsun, Fethiye'den yolladılar. 2,5 kiloluk bir Akdeniz kuzusu. Nevzat, doğruyu söyle. Sahiden kim hazırladı bunları? Artık gerçeği gizleyecek halde değildim. Yine de ağırdan aldım. Dur, önce şunu bir yere koyayım, diyerek masada yer kalmadığı için elimdeki vazoyu sehpalardan birinin üzerine yerleştirdim. Evgeniya ayakta öylece durmuş, gözlerini bir an olsun üzerimden ayırmadan beni izliyordu. Otursana, niye öyle duruyorsun? Sözlerim onu yeniden gerginleştirdi. Çekingen bir tavırla masanın etrafındaki 4 iskemleyi tek tek süzdü. Nereye oturayım? Nereye istersen Evgeniya, sadece ikimiz varız. İskemlelerden pencereye yakın olanına yerleşti. Ben de karşısındakine. Sabırsız bir ifadeyle yüzüme bakarak sorusunu yineledi. Anlat bakalım başkomiserim, kim hazırladı bunları? Ben hazırladım desem inanmazsın değil mi? Yapma Nevzat der gibi bakıyordu. Tamam, rakıları doldurursan kimin yaptığını söylerim. Karafakiye uzanırken hınzırca gülümsedi. Anlamıştım zaten senin yapmadığını. Lagos'u da sen hazırlamadın değil mi? Ne yazık ki hayır. Bu yemek işlerinden pek anlamam ben Evgeniya. Lagos'un buğulamasını da mezeleri yapan arkadaş hazırladı. Kadehime rakıyı koyarken Arif'le konuştuklarımızı sanki kulaklarıyla duymuş gibi tek tek açıkladı. Ve az ateşte pişirmeni söyledi. Ama sakın 30 dakikayı geçirme dedi değil mi? Aynen öyle söyledi. Kendi bardağını da doldururken sordu. Peki kim bu arkadaşın? Arif Usta. Eskiden senin meslekteymiş. Tekirdağlı Arif Usta. Arif Usta mı? Dedi Evgeniya Karafaki'yi yerine koyarken. Hiç duymadım. Uzun zamandır meyhanecilik yapmıyor. Ama Arif Usta babanı tanıyor. Çok iyi bahseder sizin meyhaneden. Hoşuna gitti bu sözler. Onu neden getirmiyorsun Tatavla'ya? Dedi rakımın üzerine su eklerken. Biz de kendi mezelerimizden ikram ederiz ona. Sakız gibi beyazlaşan rakımı elime aldım. Evgeniya da sek rakısının usulca titrediği ince belli kadehine sarıldı. Hadi hoş geldin diye kadehimi onunkine yaklaştırdım. Sana içelim. Tam dokunduracaktım ki kadehini geri çekti. Hayır Nevzat, dedi yüzü gerilmiş, yeşil gözlerinde cesur bir ifade belirmişti. Bana değil, Güzide ile Aysun'a içelim. Kadehini yaklaştırıp usulca dokundurdu benimkine, karınla kızına. Ne diyeceğimi bilemedim. Daha kapıda beni görür görmez anlamıştı içinde bulunduğum durumu. Yüzüme vurmamış, şu ana kadar beklemişti. Ama şimdi kendi doğasının gerektirdiği gibi davranıyor, sorunlardan kaçmak yerine yüzleşmeyi, ertelemek yerine konuşmayı seçiyordu. Fakat ben buna hazır değildim. Kadehim elimde, öylece kalmıştım. Ben içmeyince o da dudaklarına götürmedi içkisini. Niye Nevzat diye üsteledi? Niye onlar için içmiyoruz? Niye onlardan konuşmuyoruz? Onlar senin parçan. Farkında değil misin? Onların anıları seni güzel bir adam haline getiriyor. Çektiğin acı seni büyütüyor. Bana gelince seni onlardan ayrı düşünmedim ki hiç. Düşünmek değil, hayal bile etmedim. Onlar zaten hep vardı, şimdi de varlar. Onlar senin olduğu kadar benim de ölülerim artık. Anlamıyor musun Nevzat? Seni ben onlarla birlikte sevdim. Bunları söylerken güzelleşen, büyüyen Evgeniya'ydı, ben değil. Biliyorum dedim ezik bir sesle. Biliyorum, sorun sen değilsin zaten. Sorun kim o zaman, dedi çakmak çakmak olmuş gözlerini yüzüme dikerek. Sen onları aldatmadın Nevzat. Biz birbirimizi sevdik. Bunda da kötü bir şey yok. Biz günah işlemiyoruz. Biz kimseye haksızlık yapmadık. Eminim onlar da senin mutlu olmanı isterlerdi. Neden suçluluk duyuyorsun? Bakışlarımı kaçırdım. Masanın üzerinde ne yapacağını bilemeyen tuhaf iki hayvan gibi öylece duran ellerime baktım. Bilmiyorum diye yineledim çaresizlik içinde. Belki katillerini bulamadığım için, belki de benim yerime onlar öldüğü için, belki onları kurtaramadığım için. Başımı kaldırıp yardım dilercesine baktım. Epeyce karışık bir durum Evgenia. İnan ben de kurtulmak istiyorum ama yapamıyorum. Haklısın. Bu akşam buraya geldin diye tedirgin oldum. Öte yandan senin buraya gelmeni de çok istiyordum. Sana haksızlık ettiğimi de biliyorum. Hayır dedi kesin bir tavırla. Bana haksızlık etmiyorsun. Sadece kendini yıpratıyorsun. Buna gerek yok. Biz hep birlikte yaşayabiliriz. Karınla kızını benden kaçırma. Seni onlarla birlikte kabul edebilirim. Üçünüzü birden sevebilirim. Gözlerim dolmuştu. Görmesin diye bakışlarımı kaçırdım. Sağ ol Evgenia diyebildim sadece. Bir süre konuşamadım. Sonra sözcükler ağır ağır döküldü kendiliğinden. Sen iyi bir insansın. Aptal olan benim. Bu işin içinden nasıl çıkacağını bilemeyen benim. Ne yapacağını bilemeyen benim. Ben de bilmiyorum dedi uzanıp ellerime dokunarak. Ben de ne yapılacağını bilmiyorum. Bilen birilerini de tanımıyorum. Ama Güzide ile Aysun'un anısına kadeh kaldırarak başlayabiliriz belki. Bakışlarımı ona çevirdim. Onun da gözleri nemlenmişti. Ama gözyaşlarının akmasına izin vermedi. İnatla kaldırdı kadehini yeniden. Karınla kızına, seni sen yapan o muhteşem insanlara. Ben de kadehimi kaldırdım. Güzide ile Aysun'a. Artık gözlerimden dökülen yaşlara engel olamıyordum. Kadehimi Evgenia'nınkine dokundurdum. Ve ben de inatla sözcüklerimi tamamladım. Beni ben yapan o güzel insanlara. Rakılarımızı yudumlarken plak değişti. Geniş salonun eski duvarlarında yine Müzeyyen Senar'ın kederli sesi yankılandı. Bir ateşim yanarım, külüm yok, dumanım yok. Sen yoksan mekanım belli değil, zamanım yok. Dostluğun aşkı gölgelediğini, tutkuyu öldürdüğünü söylerler. Zaman su gibi akıp gitmişti. Evgenia gece bende kalmadı. Sadece ben hazır olmadığımdan değil, sanırım o da bunu istemiyordu. Yine de onun evime gelmesiyle önemli bir adım atmış olduk. Karımla kızımın anısına kadeh kaldırdıktan sonra ikimiz de rahatladık. Ona Güzide ile nasıl tanıştığımızı anlattım. Kızımın doğumunu, İstanbul dışındaki görevlerde çektiğimiz çileleri, ev taşımanın zahmetlerini, taşradaki hayata uyum sağlayamamanın sıkıntılarını. İlgiyle dinledi Evgenia. Anlamak için sorular sordu. Hiç duraksamadan, hiçbir şey saklamaya çalışmadan yanıtladım. Asıl tuhaf olan bunları anlatırken aramızda bir uzaklık, bir soğukluk yaşanmamasıydı. Oysa ilişkiniz olan bir kadına eski karınızdan bahsederseniz bir tür yabancılaşma yaşanır. Bizde öyle olmadı. Ne Evgenia sözlerimi yadırgadı ne de ben ondan uzaklaştım. Belki de bizimki bir kadınla erkek arasındaki sevginin ötesinde bir durumdu. Belki de bu gerçek bir dostluktu. Kadınla erkek arasındaki dostluğun aşkı gölgelediğini, tutkuyu öldürdüğünü söylerler. Ama bunu söyleyen insanlar Evgenia'yı tanımamış olanlardır. Eğer Evgenia ile birlikteyseniz ne aşk güllenir ne tutku söner. Onun heyecanı, hesapsız bağlılığı, hayata umutla sarılışı ilişkiyi her zaman canlı, sevginizi her zaman ayakta tutar. Hatta sizi yavaşlatan yılların yorgunluğuna, çiçekten prangalar gibi ayağınıza sarılan geçmişin acı anılarına rağmen Evgenia'nın estirdiği o tatlı rüzgar yüreğinizdeki acıyı, kederi dağıtır. Size hayata yeniden başlama gücü verir. Bu gece de öyle oldu. Gönülsüzlükler, kararsızlıklarla başlayan yemek, kadim yasımdan tümüyle kurtulamasam da, zaten bunu isteyen de yoktu, bizi birbirimize yaklaştıran bir tür iç dökme törenine dönüştü. Tabii bunda rakının verdiği esrikliği, Müzeyyen ablanın muhteşem şarkılarını ve Arif Usta'nın enfes mezeleriyle, Evgenia'nın elleriyle pişirdiği lagosun katkılarını da unutmamak gerekir. Evet, evimdeki ilk gecemiz işte böyle geçmişti. Bütün itirazlarıma rağmen bulaşıkları yıkadı Evgenia. Bana da tabakları kurulamak düştü. Tuhaf duygular içindeydim. O da bunun farkındaydı ama değilmiş gibi davranıyordu. Dışarı çıktığımızda vakit gece yarısına yaklaşıyordu. Onu evine bırakacaktım. Evgenia'nın ben şuradan bir taksiye atlar giderimlerini dinlemeden onu emektar Renault'a sürükledim. Bu tavrımın hoşuna gittiğini biliyordum. İlgiye bayılırdı ama bunu açıkça dile getirmez, kendiliğinden gösterilmesini isterdi. En kötü şey birine yük olmak Nevzat derdi yüzünü buruşturarak. Hele yük olduğun kişi sevgilinse daha da korkunç. Koltuğa çevirince benim ihtiyar Renault önce derin derin öksürdü. Yapma, bizi Evgeniye'ye mahcup etme demeye kalmadan toparlandı, tıkır tıkır çalışmaya başladı. Direksiyonunu okşayarak vites değiştirip usulca dokundum gaz pedalına. Hafiften sarsılıp tenha yola doğru atıldı. Yanımda oturan Evgeniya göz ucuyla beni izliyordu. Eski eşyalarından vazgeçemiyorsun değil mi? Öyle dedim bakışlarımı yoldan ayırmadan. Mesela bu yaşlı araba artık bir parçam gibi benim. Evet biliyorum bu hissi dedi. Galiba o da benim gibi yola bakıyordu. Kurtuluş'taki mahallede eski bir komşumuz vardı. Madame Penelope. 5 yıl önce Selanik'e göçtü. Zaten burada kimsesi kalmamıştı. Bütün çocukları çoktan Yunanistan'a gitmişler, orada iş güç sahibi olmuşlardı. Penelope de iyice yaşlanmıştı. Burada kalırsa Balıklı Rum Hastanesi'nde yaşama gözlerini yumacaktı. Sonunda yakınlarının ısrarına dayanamadı. Vatanımdan ayrı ama hiç değilse çocuklarımın yanında ölürüm diyerek Yunanistan'a gitmeye razı oldu. Evinden ayrılırken öteki komşularla birlikte ben de yanındaydım. Zavallı Madame Penelope evinin içinde üzgün üzgün dolaşıyor, saksılara, iskemlelere, aynaya, konsola, yani neredeyse içerideki bütün eşyalara tek tek dokunuyor, sanki bir parçasını geride bırakıyormuş gibi sessizce ağlıyordu. Çocuklarının, yakınlarının yanına gidiyorsun Madame Penelope, üzme artık kendini bu kadar dedim. Kendime üzülmüyorum ki diye söylendi. Bu eşyalara üzülüyorum be kızım. Onlar ne yapacaklar arkamdan? Aklını kaçırıyor galiba diye düşündüm. Ama onlar cansız dedim. Bir şey hissetmezler ki. Hissetmezler mi diye dikildi karşımda. Sen öyle san. Bu eşyalar kendini insan sanan nice yakınımdan daha çok çekmiştir benim kahrımı. Çocuklarımdan bile daha vefalıdır bu eşyalar. Hiç hissiz olur mu bunlar? Bak dinle. Hepsi için için kan ağlıyor ben gidiyorum diye. Ama sen göremiyorsan, duyamıyorsan o başka. Buna gerçekten de inanıyordu. Ne diyeyim, ben de daha fazla sesimi çıkarmadım. Onu bütün bir ömrünün geçtiği eşyalarıyla baş başa bırakıp geriye çekildim. Madame Penelope'yi o kadar iyi anlıyordum ki. Yalnız yaşayan birinin böyle hissetmesi normal diye iç geçirdim. Yanında kimsesi olmadan yaşamak kötü şey be Evgeniya. Yoksa sen de mi yalnız hissediyorsun kendini? Sesinde ne hayret vardı ne de alaycı bir tını. Yanıt vermedim ama anladı. İnanmıyorum, sen yalnız değilsin ki Nevzat. Ben varım. Zeynep'le Ali var. Eğer doğruyu söylersem alınacaktı daha kötüsü. Madame Penelope gibi benim de aklımı kaybettiğimi düşünecekti. Yalan söyledim. Tabii sen varsın. Eşyalarla konuştuğum filan da yok. Madame Penelope'nin ruh halini anlatmak için öyle söyledim. Ama üzerine anılarının sindiği bir eşyayı kaybetmek de hoş değil. Mesela bu araba yıllardır kahrımı çekti. Ama ömrü dolmak üzere. Yakında hiç hareket edemez hale gelecek. Ondan vazgeçmesem de o benden vazgeçecek. Sevgiyle sokuldu yanıma. Sen çok duygusal bir adamsın Nevzat. Yapmacıktan sert bir bakış attım. Sakıncası mı var? Yoo, hiçbir sakıncası yok. Tersine bu halin çok güzel. Ama yine de inanamıyorum. Sahiden üzülür müsün bu arabadan ayrılmak zorunda kalsan? Bilmem. İlgiyle bana bakan Evgeniya'ya döndüm. Biraz üzülürüm belki. Üzülmek değil de hani alışkanlıklar var ya, sabah kalkıp biniyorsun, akşam park edip. Nevzat dikkat diyen Evgeniya'nın uyarısıyla önüme döndüm. Yerde canlı bir şey var. Bakışlarımı çevirince ben de gördüm. 4-5 metre önümüzde yerde irice bir karaltı usulca kıpırdanıyordu. Direksiyonu sağa çevirerek frene bastım. Tam zamanında durdu bizim emektar. Biraz geç kalsam üzerinden geçecektim. El frenini çektim. Evgeniya da benimle birlikte hareketlendi. İstersen arabada kal. Gözlerini hala tam olarak göremediğimiz karaltıya dikerek olur mu dedi ivecenlikle. Belki yaralı biridir. Yardıma ihtiyacın olur. İkimiz de aynı anda indik arabadan. Aceleyle karaltıya yaklaştık. İnlemeye benzer bir ses çıkarıyordu. Hayır, insan değildi bu. Artık karanlıkta tüylü gövdesini seçebiliyorduk. Birkaç adım sonra onu tanıdım. Bu Bahtiyar diye söylendim şaşkınlıkla. Bu bizim Bahtiyar. Ne olmuş ona öyle? Telaşla yaklaştık yanına. zavallı, kesik kesik inliyordu. Beni görünce yardım et dercesine hafifçe havlamaya kalktı ama sesi çıkmadı. Bir an ne yapacağımı bilemedim. Sonra etrafında dolaşarak anlamaya çalıştım. Araba çarpmış galiba. Neresinden yaralandı acaba? Ayakları, dedi Evgenia eliyle Bahtiyar'ın asfaltın üzerinde kıpırdamadan duran arka ayaklarını göstererek. Galiba ikisi de kırılmış. Kan da var. Haklıydı. Bahtiyar da uzanıp ayaklarını yalamaya çalışıyor, bir yandan da acı acı siniliyordu. Ne yapsak Nevzat, dedi panik içinde. Senin eve mi götürsek? Aklıma daha iyi bir fikir geldi. Yok, Demir'e götürelim. Hemen arabaya koştum, hızla Bahtiyar'ın yanına çektim. Bagajdaki kalın battaniyeyi çıkartarak Evgenia'ya yaklaştım. Bununla arabaya taşıyabiliriz. Battaniyeyi hayvancağızın hemen önüne serdik. Yine de Bahtiyar'ın iri gövdesini kaldırmak epeyce sorun oldu. Onu her kıpırdatışımızda acıyla inliyor, kendini geri atmaya çalışıyordu. Allah'tan yanımda Evgenia vardı, yoksa tam bir işkenceye dönüşecekti bu taşıma işi. Neyse, kısa bir mücadelenin sonunda Bahtiyar'ı arabanın arka koltuğuna yatırmayı başardık. Ben yanına oturayım, fren filan yaparsan düşmesin zavallıcık. İyi olur, zaten hemen şurada Demir'in muayenehanesi. İkimiz de arabaya binince sordu. Kim bu Demir, doktor filan mı? Gaz pedalına basarken açıkladım. Veteriner. Oo, tam ihtiyacımız olan adam desene. Ta kendisi, iyi bir veterinerdir. Demir benim çocukluk arkadaşım. Yani gece yarısı kapısını çaldık diye bize kızmayacak. Kızmayacak, Bahtiyar'ı çok sever. Kontrollerini aşılarında o yapar zaten. Dönüp yaralı hayvana baktım. İç kanaması olmasa bari. Zavallı Bahtiyar, sözlerimi anlamış gibi hafif bir iniltiyle karşılık verdi. Evgenia sakinleştirmek için hayvanın başını okşadı. Tamam canım, tamam güzelim, birazdan bitecek. Vites değiştirip bastım gaza. Bizim emektar kendisinden beklenmeyen bir çeviklikle atıldı Balat'ın karanlık sokaklarına. 8. ayrımın sonu, sayfa 83.